Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Ha Geldi Ha Gelecek podcast'a hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konulara odaklanıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital risk ile birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren Aksigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine, alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edebilmenin yollarını, gelişen teknolojileri, e-ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız.
Ha Geldi Ha Gelecek podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yakın dönemde 1 milyon dolar değerlendirme alarak dikkatleri üzerine çeken sesli öğrenim girişimi Omnicourse'un CEO'su İsmail Postalcıoğlu ile birlikteyiz. İsmail, McKinsey gibi Türkiye'nin ve globalde en önemli reklam ajanslarında dijital içerik üretimi konusunda birçok farklı ekipte görevler alıp ekipler yönetmiş deneyimli dijital içerik ve reklam profesyoneli. Son dönemde kendisini Omnicourse'un CEO'su olarak görüyoruz. Hoş geldin İsmail, nasılsın?
İyi, selam, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, sağ ol.
Ufak bir bilgi verelim. Tabii İsmail'le dijital içerik üretimi konusunda aslında dijital sektöründe çok uzun yıllar farklı yerlerde marka ve ajans tarafında da denk gelme şansımız oldu. Birlikte çalışma şansımız oldu. Türkiye'nin önemli markaların dijital altyapılarını kurarken birlikte güzel projeler ürettik. Çok uzun yıllardır bence Türkiye'nin dijital içerik üretim ekosistemine önemli katkılı olan kişilerden biri İsmail. O yüzden onunla beraber olmak benim için de keyifli. İsmail, yeni girişimin başındasın. Türkiye'den globale giden, üstelik de içerik üretimi konusunda globale giden bir girişimimiz var, Omnicourse. Biraz Omnicourse'u aslında anlatarak başlayalım istersen. Ne yapıyorsunuz Omnicourse'da? Yakın zamanda güzel değerlendirmelerdiniz. Eminim ki bu işin başı daha da büyük yerlere gidecek. Ama biraz anlatırsan dinleyicilere sevinirim. Omnicourse nedir, ne yapıyor?
Omnicourse'un kuruluş aşamasında şu anda co-CTO olarak görevde olan Ali Kemal var, Furkan var. Onlarla beraber yürütüyoruz. Kurucular arasında bir de Fatih var, Fatih Güner var. Bizim başından itibaren ana danışmanımız olarak, ortak olarak işin içinde. Ortaya çıkışı Fatih'in Community.com.tr diye bir ortamı var. Girişim yapmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Biz burada Kemal ve Furkan'la bir araya gelip bu eğitim sektörünün, yani online eğitim sektörünün ne kadar hızlı büyüdüğünü ve burada acaba bir şeyler yapılıp yapılamayacağını konuşurken dördümüzün ortaya peki sesli içerik tarafı da büyüyor, bu ikisinin kesişimi acaba ne durumdadır diye araştırmamızla başladı aslında. O yüzden Omnicourse tanımlamak da nispeten gayet kolay. Yani biz Omnicourse olarak mobil sesli eğitim içerikleri yayınlayan bir platformuz. Bu kadar kısa ve basit aslında.
Peki şimdi sesli içerik ve globalde çalışmadan bahsetmişken o zaman şu soruyla devam edeyim. Globalde sesli chat ve eğitim odaklı girişler aslında hızlı yükseliyor, özellikle ses tarafı. App'lere kaymaya başladık, sesli app'lere kaymaya başladık, dinlenerek öğrenmeye kaymaya başladık. Siz bu pazarda globale de baktığınızda nasıl bir pazardan bahsediyoruz, nasıl bir resim çizebiliriz bu tarafta, bu sektörü daha kolay algılayabilmek için?
Şimdi bizim platformumuz aslında iki büyüyen alanın kesişimine yerleşiyor. Yani bir tarafta online eğitim, e-learning tarafı var. E-learning tarafının 2019'da sadece Amerika'daki boyutu 144 milyar dolara oturuyor ve 2026'ya kadar bunun 350 milyardan büyük olacağı tahmin ediliyor. Sadece Amerika pazarı bu. Bir tarafta böyle büyüyen bir pazar var. Diğer tarafta senin de dediğin gibi sesli içerik tarafında ciddi bir büyüme var. Bunun üzerine de bir sürü faktör var. Yani ben hep şeye inanırım, hani teknolojik altyapıyla beraber aslında insanların içerikle ve cihazlarla ve diğer insanlarla etkileşim çok ciddi şekilde değişiyor. Yani mobil bağlantılar hızlandıkça, bir cihazın pil ömrü arttıkça, kullanabildiğimiz cihazların kalitesi, uygulamaların kolaylığı arttıkça sesli içerik çok daha kolaylaşıyor. Çünkü kulaklığımı takıp hareket edebiliyorum şu anda. Çünkü Bluetooth eskisinden çok daha kaliteli çalışıyor. Tüm bu şeylerle beraber, tüm bu faktörlerle beraber zaten hani sen benden çok daha iyi biliyorsun. Yani podcast tarafının globaldeki boyutları çok büyük. Yani 2019'da neredeyse 10 milyar dolarlık bir pazarı oldu ve bunun böyle önümüzdeki 5-6 senede 2022-2027'ye kadar %30 kümülatif büyümesi bekleniyor her yıl. Yani tüm bunları bir araya getirince tabii burada şöyle bir faktör ortaya çıkıyor. Online eğitim şimdiye kadar biraz önceki internetin önceki versiyonuna göre aslında şekillendi. O da bilgisayar başında alınan eğitimlerdi. O da videoydu yani. Bilgisayar başında olduğu zaman video çok kullanışlı. Ama ben telefonu cebime koyup yürüyebilirken bir şeyler öğrenebilmeliyim. Yani bunun da bir imkanı olmalı. Biz zaten hep şey diyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz eğitim bir video eğitimin bir rakibi değil. Podcast'in de bir rakibi değil. Aslında bunların yarattığı ama bunların tam olarak kaplamadığı bir alanı karşılayan bir şey.
Aslında biraz daha nişe gidiyorsunuz gibi düşünebilir miyiz o tarafta? Sonuçta bir piyasa oluşuyor, farklı bir piyasa oluşuyor ve bunun içerisinde bir takım yeni ihtiyaçlar doğmaya çalışıyor ve Omnicourse biraz da bu tarafı sanki sahiplenip kapatıyor gibi bir açıklama yapmak kral değil mi o tarafta? Farklı ihtiyaçları keşfetmeye başlıyor sanki.
Aslında niş olarak görmüyorum ben bunu. Bunu daha çok şöyle görüyorum ben kişisel olarak en azından. Aslında bu ihtiyacı insanlar şu an karşılıyorlar. Hem de niş olarak değil. Yani bir örnek vereyim. Mesela benim konuştuğum, özellikle Omnicourse oluşturduktan sonra daha da yoğun konuştuğum birçok insan bulaşık yıkarken veya uykuya dalarken YouTube dinlediğini söylüyor. YouTube'daki videoları dinliyorlar. Eğitim video, yani bir şeyler öğreten videoları dinliyorlar, izlemiyorlar. Yani orayı bir sesli mecra olarak kullanıyorlar mesela veya podcastlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü inanılmaz kaliteli podcasterlar var. Podcast'ın tabii kendine göre bir şeyi var, akışı var. Yani podcast sadece eğitime dönerse sıkıcılaşır. Karşı tarafın ihtiyacını karşılamaz. Ama bir podcast'ı dinlediğin zaman o insandan bir şeyler öğrenebileceğini çok net hissedebiliyorsun. O insana o amaca uygun bir mecra verebilmek aslında burada maksat.
Peki her podcaster bir yandan Omnicourse ya da benzeri bir platformda aslında bir eğitim içeriği üretebilir mi? Yoksa bunun için farklı bir takım ihtiyaçlar var mıdır? Ya da bunun için farklı bir süreçten geçmesi gerekir mi?
Ya aslında ben daha da soruyu genişleteceğim. Hani podcast yapan herkes değil de belli bir uzmanlığı olan, insanlara anlatacak bir şeyi olan herkesin aslında öğretecek bir şeyleri var. Yani bizim Omnicourse işleyişinde, Omnicourse'u lanse ederken, insanlara anlatırken aslında kırmaya çalıştığımız şeylerden biri de eğitimci ile uzman arasında şu anda çok katılaşmış bir duvar var. Yani bir insan, bir arkadaşın, herhangi bir arkadaşın herhangi bir konuda bir uzmanlığı var. Sonuçta bir insan bir iş yapıyorsa bir uzmanlığı vardır. Yani o uzmanlığı satıyor zaten. Hani işi yaratan şey bu ya. Bunu kahve içerken bana o konuyla ilgili bir soruyu 15-20 dakikada cevaplayabilir. Yani bu bir eğitimdir aslında. Bunu böyle çok katı kalıplara koymaktan aslında kaçmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla mesela kaliteli bir podcast yürüten herkesin ben öğretecek bir şeyleri olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sadece bunu içine dönüp veya oturup acaba ben hani hangi konudaki genel olarak merak edilen bir soruyu cevaplayabilirim diye bir gözden geçirmek ve onun üzerine çalışmak yeterli. Yani bunu başkalarının yaptığı ve onun da girmeye çalıştığı bir iş değil de onun elindeki bilgi birikiminin, tecrübenin doğal bir sonucu olarak gördüğünde aslında iş çok kolay bir yere oturuyor.
Şimdi bir yandan çok değişen bir trendten bahsediyoruz. Podcast'te de bunu gördük. Yani izlemelerden artık dinlemeden iliştiğimiz bir dünya var. Sesli uygulamalara kaymaya başlamamızın ana sebebi sizce? Podcast tarafında bunu çok konuşuyoruz. Uraz'la da aslında sık sık bunu tartışırız. Sonuçta günlük hayatın işte yoğunlaşması, az vakit, işte multitasking ihtiyaçları gibi bir takım ihtiyaçlar tabii ki sesli içeriği yönlendiriyor. Eğitim tarafı sanki orada başka bir takım ihtiyaçlar da olabilir gibi geliyor. Orada sizin gördüğünüz trend nedir globalde ya da Türkiye'de?
Bir kere şu notu bir koyayım buraya. Biz hiçbir şekilde sesli eğitimin video eğitimi yerine geçebilecek bir şey olduğunu ve bütün konuların sesli anlatılabileceğini düşünmüyoruz. Öyle bir yanılsamamız yok. Bazı konular için video eğitim kesinlikle gerekiyor. Görsel göstermen gerekiyor. Kod anlatıyorsan o kodları göstermen gerekiyor. Bunları bir kenara koyuyorum. Ama diğer konular için aslında video ortamlarına baktığında da oradaki görsellerin birçoğunun placeholder olarak koyulduğunu görüyorsun. Yani aslında anlatıcının anlattığı şey esas ve orada bir çeşit bir tarz işte stok görüntülerle ya da anlatıcının yüzünü göstererek falan dolduruluyor oradaki şeyler. Bu şöyle bir avantaj getiriyor sesli eğitime. Yani bugün bu mesela işte bence teknolojik altyapının davranışı nasıl değiştirdiğiyle ilgili çok iyi bir örnek. Yani 10 yıl önce falan bu kadar ekran başında değildik. Yani şöyle bu kadar ekran başında değildik. Ancak işte BlackBerry's falan olan bir insan için mesela telefon iş mecrasıydı. Şu anda herkes için öyle. Yani sabah kalktığımız andan akşam yattığımız ana kadar sürekli ekran karşısındayız. İşimizi ekran karşısında yapıyoruz, sosyalleşmemizi ekran karşısında yapıyoruz. Bir doğal felaket oluyor, onu ekran karşısında bakıyoruz telefonda ne oluyor diye. Ve tüm bunların yanında bir de insanın, şehirli insanın yeni bir şeyler öğrenme ihtiyacı var. Yani çünkü çok kalabalığız ve kendini bir şekilde başkalaştırması lazım. Mesela benzer uzmanlığa sahip, benzer işi yapan bir insanın üstüne işletme konusunda bir konu daha eklediğinde öne geçmiş oluyor. Ama bunu da ekran karşısında öğrenmesi gerektiğinde işte onu artık kaldıramıyor daha fazla. Bu ekran süresini biz hep azaltmaya çalışıyoruz ya son 2-3 yıldır. Screen time, ölçümleri falan filan. Bunu azaltarak kendini geliştirme imkanı veriyor bence sesli eğitim.
Bu enteresan bir nokta. Hani günün sonunda multi ekran kullandığın zaman aynı anda birçok şeyi tüketebiliyorsun. Bir günde şunu mu göreceğiz? Hani gün içerisinde zaten dinleme oranı belli. 24 saatini zaten dinlemek için kullanamıyorsun. Aynı anda iki şeyi de dinleyemiyorsun. Bir yerden sonra şey olacak mı? Günde ikiden fazla eğitim ya da podcast dinlememek lazım falan gibi noktaya gelecek mi? Merak etme diyor işte. Ama bu da bir avantaj gibi bir yandan. Yani baktığın zaman aynı anda iki ekranda işte bir YouTube, bir Instagram, bir şey açıp takip ediyormuş gibi yapabiliyorsun ama aynı anda iki eğitim dinleyemezsin. Bu bir şekilde hem şey rekabet anlamında baktığında bu işin içerisinde olan şirketler için ciddi bir rekabet konusu. Herkes o 20 dakikanın içerisine girmeye çalışacak. Ama oraya girebilenin içinde gerçekten çok etkili bir zaman gibi gözüküyor.
Gittikçe bir kişinin sadece bir içeriğe maruz kalabileceği bir şeye doğru ilerliyoruz bence. IAB üzerinde ben uzun zamandır sosyal medya yönetimi eğitimleri veriyorum. Orada eskiden şeyi anlatıyorduk. İşte ekranda Facebook'ta bir reklam yaptığın zaman nasıl bir etkisi olur anlatıyorduk. Sonrasında Instagram'ın yükselişiyle ve mobile ağırlık verilmesiyle beraber bu sefer şunu anlatmaya başladık. Bütün ekranı kaplıyor yaptığın içerik Instagram'da. O kişi sadece bir içerik görüyor. Sen o kişiyi irite edersen bakmaz. Yani geniş bir ekranda 5 içerikten biriysen irite edebilirsin ama bütün ekranı kaplıyorsan edemezsin. Mutlaka bir şey vaat etmen gerekiyor. Seste de bence dediğin tespit inanılmaz iyi bir tespit. Yani bir kişi aynı anda sadece bir şey dinleyebilir. Ve o dinlediği şey iyiyse dinlemeye devam eder, değilse başka bir şey dinlemeye geçer. Bu işte çok anahtar bir şey bence. İçerik üretecek insanlar için çok anahtar.
dijital dünyanın içerisinde artık bir gerçeklik var ki kişisel bilgilerimizi korumamız lazım. Attığımız adıma dikkat etmek lazım. Takip ettiğimiz sayfanın nereden geldiğini biliyor olmak lazım. Şimdi biz de bir yandan podcast tarafında işte doğru içerik, doğru yerde, doğru kişiden çıksın sahiplenmeye çalışıyoruz. Obikors tarafında sizin içinizde ya da globalde özellikle eğitim odağına, dikeyine baktığımızda buradaki güvenlik riski ne olabilir? Ya da öngörünüz var mı bu tarafta riskli gözüken ve bir tüketicinin dikkat etmesi gereken bir şey? Neticede aslında birçok yerde birçok eğitim var. Bunların bir kısmı kalite anlamında da değişiyor olabilir. Neticede o dinlenen ara, o 20 dakika az evvel konuştuğumuz konu kimsenin de arasına girip dinleyemediği ve bilemediği bir dünya yaratıyor. Sizin gözünüzden baktığınızda buradaki olası riskler neler?
Tabii sonuçta aslında şöyle bir olay var. Dijitalde hangi alan yeni açılırsa buradan çok ciddi fırsat toplamaya çalışan insanlar oluyor. Ne olursa olsun. Şimdiye kadar bunun benzerini birçok başka alanda gördük. İnsanların öncelikle şunu çok önemsemesi lazım. Bunu hatırlarsın. Hatta eskiden şey vardı. Bir ara Facebook şeyleri açmıştı. Bütün bu bilgileri alıyordu yani Facebook uygulaması geliştiren biri ve biz dijitalciler olarak deli gibi insanları uyarmaya çalışıyorduk. Çok gereksiz bilgiler veriyorsunuz, yapmayın, onaylamayın bunları diye. Yani sonuçta platformları doğru bir kere dikkatli seçmek gerekiyor. Çünkü bazı platformlar gerçekten o hizmeti vermek için oluşturulur ve sadece gerektiği kadar bir bilgi alır kullanıcıdan. Bazıları da bilgi almak için oluşturulur ve hizmet veriyormuş gibi görünür. Eğitim işi büyüdükçe bundan veri elde etmeye çalışan tabii ki bir sürü platform çıkacak. Bir kere şu iyi bir ölçü olmalı. Bu uygulama veya bu web sitesi benden ne kadar bilgi alıyor? Nereye kadar lazım bu adamlara? Şimdi biz mesela Omnicourse'da öyle bir prensibimiz var. Biz olabildiği kadar kendi işimizi zorlaştırmasına rağmen çok minimum kişisel bilgi alıyoruz. Neredeyse hani elimizde yok gibi bir şey aslında. Hani daha çok kullanıcının davranış verilerini önemsiyoruz. Tavsiye motorunu besleyebilecek şeyleri önemsiyoruz. Yani uygulamanın kendisiyle ilgili. O kişinin, tabii ki yine kişisel bilgi bu. Ama kişisel hayatına birinin girmesini sağlayacak işte adres, telefon falan gibi bilgileri olabildiği kadar minimum almaya çalışıyoruz. Bizim elimizde bu bilgiler yok mesela. İletişim için gereken e-mail adresi var.
Evet, bu önemli bir nokta. Yani bir anlamda şeyi de düşünüyorum. Bir kişisel bilgi korumak orada çok kıymetli. Bunu koruyan bir şirketi ya da ürünü kullanıyorsam ben kendimi güvende hissediyorum. Ki tabii bir de eğitim anlamında kendimi teslim ediyorsam aldığım bilginin de tabii doğruluğu benim için önemli ya da kullanıcı için önemli. Dışarıda birçok yerde aslında işte herkesin uzman olduğu, LinkedIn'e çok kolaylıkla birçok titrin yazılabildiği bir yerde, her LinkedIn influencer'ın aslında kendine bir eğitmen zannettiği bir dünyada güvenebildiğim bir platform üzerinden eğitimi alabilmeyi gerçekten önemsiyorum. Evet, bir anlamda her içerik üreticisi aslında bir hem eğitmen olabiliyor ama neticede bir çatı varsa burada o kaliteyi ve güveni de benim için biri verebiliyorsa tabii bu bence kıymetli 3 gün sonra çok daha farklı senaryoları yaşamamak için. Çünkü bir yandan sesli içeriğin arasında kimse giremediği için orada neler yaşanabileceği konusu da ara beni böyle bir şeyliyor, ilgileniyor. Dolayısıyla yani böyle bir platform altında oluyor olması neticede tüketiciyi de ya da bu iş bir B2B ya da B2C ise orada da muhtemelen bir güvenlik hissi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Yani dijitaldeki herhangi bir platformun, herhangi bir web sitesinin, kullanılan herhangi bir şeyin bir kere sorumluluğu olması lazım. Resmi bir yer olması lazım. Çünkü dijital bir platform açmak çok kolay. Bir şey, dükkan açmak gibi değil yani. Aslında hani eski sistem bazı konularda daha kontrollü ya. Hani senin bir yer, bir veteriner kliniği açman için bir şeyler göstermen gerekiyor mesela. Ama dijital öyle değil. Bir tane çok havalı bir web sitesi yapabilirsin yani. Yarım saatte bir web sitesi yapabilirsin. Çok şey görünür, çok düzgün falan görünür. Ama önemli olan onun arkasında senin bir kere öyle ya da böyle veri veriyoruz karşı tarafa. Bunu kabul etmek lazım ve herkesin bence bunun bilincinde olması lazım. Önemli olan verilen verinin ne kadar gerekli olduğu. Çünkü o iyi bir sinyal karşı tarafın ölçülmesi için. Bir de verdiğim verinin karşısında resmi bir muhatap var mı? Bunun şeyini alacak, sorumluluğunu alacak. Bence bunlara insanlar çok dikkat etmeli.
Türkiye'den çıkıp adını farklı yerlere duracak bir girişim olarak sizin Omnicourse olarak beklentileriniz ne, hedefleriniz ne? Ya da önümüzdeki sene bu işi nerelere götürmeye hedefliyorsunuz? Kısaca bir onu da alırsam oradan sonra kapatırız.
Şimdi aslında tabii biraz böyle nasıl diyeyim kendimizi zora sokarak hareket ediyoruz. Daha iyisini yapmak için. İngilizce başlıyoruz dediğin gibi. Globale çıkıyoruz. Oradan creatorlar da toplamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki creatorları da işte sizle beraber globale taşımaya çalışıyoruz bir yandan. Buradaki beklentimiz aslında globaldeki bu açığı karşılayan jenerik marka olabilmek. Yani sesli eğitim içeriğini konuştuğu zaman insanlar nasıl ki bugün yine hani Türkiye'den çıkmış bir insanın kurduğu Udemy geliyor insanların aklına. Video eğitimden bahsettiğin zaman, eğitimden bahsettiğin zaman biz de bunu karşılayabileceğimize inanıyoruz. Yani şu an ne teknik olarak ne vizyon olarak herhangi bir eksik yok bunu sağlayabilmek için. Uzun vadede amaçladığımız şey bu. Kısa vadede işte gelecek hafta itibariyle uygulamanın public olmasını planlıyoruz. Bir yandan hani globale gitmek değil sadece aslında göze aldığımız mevzu. Bir yandan da şu, benzeri çok yapılmamış bir iş. İki tane rakibimiz var globalde. Knowable ve Listenable. Knowable satın alındı Medium tarafından geçen hafta. Ve hani atıyorum bir sosyal ağ yapacağın zaman önünde başarılı olmuş çok fazla örnek var. Neyin nasıl işlemesi gerektiğini doğrudan bakarak taklit edebiliyorsun. Biz büyük oranda farklı janrlardaki uygulamaları ve platformların doğrularını alıp kendimize bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden önümüzdeki birkaç hafta çok enteresan olacak. Çünkü kullanıcıların tepkilerini ölçerek doğruyu bulmayı da amaçlıyoruz bir yandan. Kendimizi geliştireceğiz yani. Bu beni çok heyecanlandırıyor.
Heyecanlı, keyifli bir dönem. İnşallah güzel haberlerinizi duyuyor oluruz İsmail. Biz için de Türkiye'den benzer örnekleri çıkabileceğini görmek, globaldeki örneklere rakip çıkacak ürünlerin olduğunu görmek, böyle ekiplerin olduğunu görmek tabii çok heyecan verici. Şimdiden tüm ekibin ellerine sağlık senin nezdinde. İnşallah daha güzel haberlerinizi duyuyor oluruz diye.
Benden de tüm ekip adına çok teşekkürler.
Ellere sağlık, tekrar emeklere sağlık. O zaman ben ufaktan kapanışa geçeyim. Tekrar teşekkür ettikten sonra tüm dinleyenlere teşekkür ederiz. Agenda Geleceği'nin bu bölümünde yakın dönemde $1 milyon değerlendirme olarak dikkatli üzerine çeken sesli eğitim girişimi, öğrenim girişimi, Unicourse'un CEO'su sevgili İsmail Tostalcıoğlu bizimle birlikteydi. Hem bu anlamdaki Türkiye'deki ve globaldeki gelişmeleri konuşma fırsatımız oldu. Hem de Unicourse'un önümüzdeki dönemlerde yapacağı adımları ve bu sektörde hedeflediklerini konuşma fırsatımız oldu. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.